İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 44.
Bölüm 17. Murtaza Ağa ağzı kulaklarında çarşıyı bir baştan bir başa sonuna kadar gidip geliyor. Önüne gelen köylüyle kasabalıyla konuşuyor. Tevfik'in kahvesinde başına toplananlarla tartışıyor, şakalaşıyor. Eski Kurtuluş Savaşı günlerini anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Torosları örgütlemek için gönderdiği genç subaylardan, Doğan Bey'den, Tufan Bey'den söz ediyordu. Her gittiği yerde bir sevinç, bir mutluluk rüzgarı estiriyordu. Kasabalılar onun daha dün sokaklarda boydu bükük yüzünden düşen sinek 40 parça olur, can çekişir halde dolaşırken bugün böyle birdenbire bir sevinç fırtınası olup esmesine bir anlam veremiyorlar, şaşırıyorlardı. Onun sevinci ona ne kadar şaşarlarsa şaşsınlar, bütün kasabaya da geçmiş, tasalı kasaba halkı dört kol bir çengi oluvermişti. Herkes öldürülen eşkıyaları, Ali Safa Bey'i, İnce Mehmet belasını unutmuş gitmişti. Pazar yerinde ortada fol yok, yumurta yokken, aptal cümek durup dururken davulu çekmiş gelmiş, delikanlılar halaya durmuşlardı. Nereden gelmişse bir de cambaz kumpanyası zuhur etmiş, köprünün alt başındaki alana, mavi çiçek açmış, güzel kokulu hayıtların arasına, çok yükseğe tellerini germişler, davul zurna eşliğinde sabahtan akşamlara kadar, üç kadın bir erkek iplerin üstünde göbek atıyor, birikmiş kalabalıktan para topluyorlardı. Hele kalabalığa Murtaza Ağa ile kasaba ileri gelenleri katılınca da alana sandalyeler atılıyor, koltuklar getiriliyor, yüksek tellerin üstü bir göbek cümbüşüne dönüştürülüyordu. Pehlivan güreşleri, at koşuları içinde hazırlıklar yapılıyordu. Velhasıl bütün kasaba 7'sinden 70'ine kadar Murtaza Ağa'nın sebebi bilinmeyen sevinç dalgasına kapılmış gidiyordu. Şeytan yılık bakışlı feleğin çemberinden bin kere geçmiş berber kör Salih, sırtında da 39 gözü olan ve de bu kasabada ne olup bitiyorsa malumu bulunan kişi önüne çıkana, ''Olamaz, olamaz!'' diyordu. ''Bu Murtaza gibi bir adam bu dünyaya gelemez. Güldüğü zaman bütün kasaba onunla birlikte gülüyor. Ağladığında bütün kasaba ağlıyor. Korktuğu zaman da onunla birlikte saklanacak sıçan deliği arıyor. Olamaz, olamaz! Böyle bir adam bu dünyaya bir daha gelemez.'' Ve feleğin çemberinden bin kez geçmiş kör Salih bunun sebebini, bu geveze insandaki sırrı hikmeti arıyor bulamıyordu. Bir hin oğlu hin yanı yok değildi bu adamın. Bir de çocuk kadar saf görünüşlüydü. Bu adam için içi dışı bir kişidir dersen o da değildi. Alimallah şeytana külahını ters giydirirdi. Sevinince tam yürekten iliklerine kadar seviniyor, korkunca da eli ayağı çözülüyor, ölüp tükeniyordu. Herkes de onun sevincine, korkusuna katılmak zorunda kalıyordu. ''Bu deyyus ölünce'' diyordu kör Salih, ''bütün kasabada onunla birlikte öleceğiz. Yahu 40 yıldır her Allah'ın günü kavga ettiğim karımla bir haftadır ne dövüş ne kavga ne gönül kırıcı en küçük bir söz. İnşallah bu deyyus hep böyle bir sevinç yeri olaraktan eser de.'' Onun sırrı hikmetini bir tek kişi biliyordu bu kasabada. O da Kürt Rüstem. Önüne gelene soruyordu. ''Ne oldu böyle Murtaza Ağa'ya, ne oldu?'' ''Ne oldu Rüstem?'' ''Çünkü neyim, o Kabe'ye gitmiştir.'' ''Yahu Rüstem, ne zaman Kabe'ye gitti de geldi o?'' ''Ben bilirim.'' Rüstem'in dilinin altında bir şeyler vardı ya, söylemiyordu. İnatçı Kürt öldürseler de söylemezdi. Son günlerdeki Rüstem'le Murtaza Ağa arasındaki yakınlık kimsenin de gözünden kaçmıyordu ya, ne olduğunu bir türlü anlayamıyorlardı. Murtaza Ağa'daki kasabadaki bu sevinç dalgası Arif Saim Bey'le vali kasabaya gelinceye kadar sürdü. Bir sabah önde Arif Saim Bey'in yepyeni toza batmış çıkmış Ford arabası, arkada da valinin uzun siyah bayraklı otomobili çarşıdan geçtiler, doğru kaymakamlığa gittiler. Çarşıdan geçerken otomobilinin içindeki Arif Saim Bey'in yüzünü görenlerin ödleri koptu. Orada otomobilin arka kısmında toza batıp çıkmıştı, başı dimdik, gözleri kapalı, yüzü gergin oturuyor, ne sağa ne de sola bakıyordu. Vali onun yanında oturan Babacan Jandarma Alay Komutanı da öyleydi. Kaymakam bu tepeden tırnağa toz içinde kalmış, tozdan yalnız gözleri ve dişleri ışılayan kişileri kaymakamlığın önündeki sokakta karşıladı. Eli ayağı titriyor, ne yapacağını bilemiyordu. ''Kaymakam, buyur beyim. Taşkın Halil Bey, öteki ağaları, beyleri, Zülfü Bey'i, hakimi, müdde-i umumiyi derhal buraya çağıracaksınız. Baş üstüne.'' Kaymakamın kasaba ileri gelenlerine çağırmasına gerek kalmamıştı. Onların geldiğini duyanların bir kısmı daha şimdiden kaymakamlığın avlusuna birikmişlerdi bile. Geriye kalanlara da haber ulaşmış, onlar da koşturmaya başlamışlardı. ''Hoş geldiniz.'' diye önce Arif Saim Bey'in, sonra da sırasıyla valinin, jandarma komutanının eline sarılan Taşkın Halil Bey, ''Bize buyurun efendim.'' dedi. ''Bizim evde daha rahat buyurursunuz. Rica ederim efendim.'' ''Olur.'' diye onun yüzüne bakmadan gürledi Arif Saim Bey. ''Yüzbaşı nerede?'' Öfkeli gözlerle yanına yönüne bakındı. ''Onu derhal Halil'in evine getirin.'' Otomobillere yeniden bindiler, Taşkın Halil Bey'in evine yollandılar. Konağa çıktıklarında ellerinde fırçalarla 4-5 kişinin onları beklediğini gördüler. "Yollar çok tozlu efendim," diye özür diledi Taşkın Halil Bey. "Daha cumhuriyetimiz yeni, ham toprak yol, toza toprağa bulanacağınızı bildim de, sizlerin çektiği de bu vatan için insanın yüreği taş olsa da erir, dayanamaz. Sizin şu halinize çok üzülüyorum efendim. Ceketinizi de lütfeder misiniz, tozlarını çırpayım efendim." Arif Sayın Bey ceketini çıkartırken, "Mübarek tozlarını diyeceksin Halil," diye güldü. "Mübarek tozlarını." "Mübarek tozlarını efendim." Arif Sayın Bey çıkardığı ceketini elinde fırça tutan baştaki adama uzattı. Taşkın Halil Bey mübarek tozlu ceketi alabilmek için can havliyle uzandı. Arif Sayın Bey gözlerini belerterek onu ellerinden tuttu. "Halil," dedi, "Halil yapma, biz seninle silah arkadaşı sayılırız, yapma." Taşkın Halil Bey bozuldu. Arkadan gelen vali de ceketini bir fırçacıya uzattı. Albay bir fırçacıdan fırçayı kendi alıp merdiven başında ceketini, pantolonunu, sırtında kendi fırçalamaya başladı. İçeri girip koltuğa çöken Arif Sayın Bey öfkeyle, "Miralay," diye bağırdı, "lütfen ceketini ver de onlara buraya gel." "Baş üstüne beyefendi," çabucak ceketini çıkaran albay odaya koştu. "Buyurun beyefendi." "Rica ederim, geç de karşıma otur, şuraya, şuraya, vali beyefendinin yanına." Hemen karlı şerbetler geldi. Bu anda da kasaba ileri gelenleri içeriye doldular. Her gelen itiş kakış sol elleri ceket iliklerinde iki büklüm, "hoş geldiniz," diyor. Önce Arif Sayın Bey'in, sonra da valinin, albayın ellerini sıkıyor. Gene iki büklüm durumlarını hiç bozmadan, sol ellerini ceketlerinin düğmelerinden çekmeden gidip bir köşeye büzülüyorlardı. Hepsi de ter içinde kalmışlardı. Bir tanesi de küçük bir yüreklilik gösterip alnındaki boncuk boncuk teri silemiyordu. Arif Sayın Bey'in bu da gözlerinden kaçmıyordu. "Şu koskocaman adamlara, burada karşısında süklüm püklüm duran bu canavarlara, çıkarın mendillerinizi, çıkarın da şu alınlarınızdaki teri silin," diye emir veremezdi. Hepsinin gözü de Arif Sayın Bey'in yüzüne dikilmiş, ağzından çıkacak kutsal kelamı tetikte durmuş bekliyorlardı. Sessizlik uzun sürdü. Ne vali, ne jandarma komutanı, ne de Arif Sayın Bey konuşmuyorlardı. Arif Sayın Bey önüne gittikçe asılan bir yüzle bakıyor, bastonuyla usul usul gittikçe sinirlendiğini belli ederek oynuyordu. Yüzbaşı gelmiş onun önünde çakılmış kalmıştı. O geldiğinden beri de Arif Sayın Bey başını bir kere kaldırıp onun yüzüne soğuk şerbetlerini alırken bile bakmamıştı. Bal, ekşi elma, nar suyu şerbetleri gümüş tepsilerde gelip gelip gidiyordu. Konuklar kutsal tozlara alınmış ceketlerini alıp giyerlerken bile orada çakılmış kalmış yüzbaşının yüzüne bakmamaya özellikle özen gösteriyorlardı. Sessizlik sona sınırına vardıktan sonra Arif Sayın belermiş gözlerini odadakilerin üstüne teker teker dolaştırıp bastonunu sertçe yere vurdu, pencerelerin camları zangırdadı. Odadakiler de bir ürperti geçirdiler. "Burası kokuyor." Yüzünden öfkeli mi, alaylı mı, hüzünlü mü olduğu belli olmayan bir gülümseme geçti. Sesini biraz daha yükseltti. "Size diyorum ki bu kasaba kokuyor." Tapucu Zülfü yılışarak, "O geçen seferde beyefendi," dedi, "ölü kokmuştu zat-ı haliniz." "Sen içindesin de farkında değilsin Zülfü, kokuyor, hala kokuyor. Bana öyle geliyor ki Zülfü, bu kasabalar çürümüş, kıyamete kadar da böyle kokacaklar." "Zülfü, hakkı haliniz var beyefendi," dedi gücelmiş, "ne yapalım, biz kokuyoruz." "Kokuyorsunuz," gittikçe öfkesi kabarıyordu. "Arabadan çantamı getirin." Az sonra çanta geldi. "Kaymakam Bey, şunları okuyun." Kaymakam bir çanta dolusu telgrafı, mektubu önce kekeleyerek ardından da düzgün, rahat okumaya başladı. O okudukça ayaktaki yüzbaşı yaprak gibi yüzü sapsarı kesilmiş titriyordu. Neredeyse düşecekti. "Git yüzbaşı oraya, ha işte oraya, karşıma otur. Sakın oradan kıpırdayayım deme. Kaymakam sen de devam et." Mektuplar, telgraflar okunup bitince Arif Sayın Bey üzüntülü, yürekten bir sesle, "İşte böyle arkadaşlar," dedi, "kokuyor." Odadakilerden çıt çıkmıyor, parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar, gözlerini kırpamıyorlar, belki soluk bile almıyorlardı. Arif Sayın Bey dingin bir sesle, öfkesiz, üzüntüsüz, alaysız sözlerini sürdürdü. "Ben buralarını, kendi seçim mıntıkamı çok iyi bilirim. Ben buralarda şu genç adamdan daha gençken jandarma kumandanlığı yaptım. O zaman da buralarda sizin gibi ağalar vardı. Ben şu genç adamdan daha gençken," yüzbaşıyı gösterdi bastonu uzatarak, "eşkıyaların ardında şu Toros dağlarında basmadığım taş, girmediğim kovuk kalmadı. Ben şu genç adamdan daha genç bir kişiyken İnce Mehmetlerle, öylesi çalı kakıcılarla değil, Bayramoğlu, Gizik Duran, Dirgen Ali, Kürt Reşit gibi dağ padişahlarıyla çarpıştım. Hepsini dize getirdim diyemem ama dize de gelmedim. O zaman da sizin gibi ağaların dağlarda eşkıyaları vardı. Ama böylesine alçakçasına telgrafları kimse aleyhime yazmamıştı. Hepsini biliyorum bu kasabayı, şu torosları, insan insan, ev ev biliyorum. Hey ağalar beyler, sizin de ciğerinizde kaç damar var biliyorum. Hepinizin dağlarda istediğinizi yaptırdığınız bir çeteniz var, kokuyor. Sustu, sorusuna bir karşılık arar gibi gözlerini teker teker kalabalığın üstüne dolaştırdı. Herkes başını önüne eğmişti. Zülfü gene yılışarak başını kaldırdı. Benim yok, eşkıyam yok Saim dedi. Biliyorum senin eşkıyan yok Zülfü dedi Arif Saim Bey, senin eşkıyaya ihtiyacın da yok. Zülfü sözü onun ağzından kaptı, olamaz da. Niçin olsun Zülfü diye güldü Arif Saim Bey, senin arkanda ben varım, biz varız, yetmez mi? Zülfü başını önüne eğdi, biliyorum diye sözünü sürdürdü Arif Saim. Eşkıya işi kolay bir iş değil, bir umumi asayiş, bir devlet meselesidir. Ve Şarki Anadolu'nun dışında da yalnız benim seçim mıntıkamda eşkıya var. Mustafa Kemal Paşa'nın kulağına kadar bu giderse hiç de iyi olmaz. Bir küçücük eşkıya işini, evet bir küçücük, siz pireyi deve ve dahi habbeyi kubbe yaparaktan Ankara'ya tel üstüne tel, telgraf üstüne telgraf çekerekten ne kazanıyorsunuz? Söyleyin, kim yaptı bu işi? Gözlerini Zülfü'nün gözlerine dikti baktı. Zülfü'den bir karşılık bekliyordu. Zülfü kıvrandı, bir şeyler konuşacak oldu, beceremedi. Bana bir şey olmaz Zülfü, şu Toroslar, şu Çukurova'daki bütün insanlar 7'den 70'e eşkıya olsalar, sen de biliyorsun Zülfü, bana bir şey olmaz ve de olamaz. Paşa beni çağırıp da böyle küçücük işler için bana bir şey sormaz. Olan bu gül gibi Çukurova'ya, bu vali beyefendiye, bu muhterem Miralay'a, şu genç cumhuriyet çocuğu yüzbaşı olur Zülfü, sen biliyorsun. Biliyorum muhterem beyefendi. Beni dinle Zülfü, sen bu kasabadayken, evet senin gibi bir kolum ve kanadım bu kasabadayken ben bu kasabadan böyle şeyler beklemezdim. Bak bana Zülfü, ben Ankara'dayken bu beyefendilerin de kıllarına hile gelemez. Ben Ankara'da valimi de, miralayımı da, yüzbaşımı da, sen de bilirsin, müdafaya muktedirim. Muktedirsiniz efendim. İnce Mehmet'i bile müdafaa edebilirim. Onun için isterseniz hususi af çıkarttırıp, Çukurova'da da ona sizin çiftliklerinizin 5 misli, 10 misli büyüklükte bir çiftlik tahsis edebilirim. O da sizin başınıza bir bela olur ki şu Molla Duran'dan da daha beter. Molla Duran'a bastonuyla bir işaret çaktı. Kalk ayağa ve buraya gel. Molla Duran elindeki 99'luk tesbihini alelacele cebine koyarak şapşal geldi, onun önüne dikildi. Söyle Duran, sen ne zaman Camiül Ezher'e gittin de orada din tahsil eyledin, söyle. Elini ayağını öpeyim beyim. Söyle, sen ne zaman okudun da okur yazar oldun, söyle. Sen Elif'i görsen mertek sanmaz mısın? Beyim, beyim, boynunu bükmüş yalvarırcasına ona bakıyordu. Arif Saim acı acı güldü. Molla Duran beyefendinin altını daha çok karıştırmayacağım. Sonra bir çapanoğlu çıkar ki onun altından hepinizin parmağı ağzınızda kalır. Bastonuyla ona dokundu. Yaklaş, yaklaş, yaklaş bana Duran. Molla Duran ona ayakları birbirine dolanarak yaklaştı. Eğil. Molla Duran iki büklüm olaraktan elleri karnına bağlanmış eğildi. Arif Saim ağzını onun kulağına dayayıp usulca, ''Ulan Duran, bu işler senin o kopası başının altından çıkabilir. Söyle, sen mi çektirdin telgrafları? Sen mi yazdırdın mektupları?'' ''Yok vallahi beyim, yok billahi beyim, tabanlarının altını öpeyim, kıyma bana.'' ''Peki kim bu adam öyleyse ya da adamlar?'' ''Vallahi bilemiyorum beyim, billahi bilemiyorum.'' Murtaza Ağa'ya belli belirsiz bir göz attı. Öteki ise onun gözünü yiyince bütün bedeni tepeden tırnağa çımgıştı. ''İsterseniz kim olduğunu araştırırım.'' ''Araştır ve bul. Bulamazsan gerisini sen düşün. Şimdi git yerine otur. Yüzbaşı.'' ''Buyur beyim. Bu kasabada bir gazeteci olacaktı. Neydi adı hele? Muallim miydi ne?'' ''Evet efendim. Onu buraya çağırın. Baş üstüne beyim.'' Nedense Duran Efendi ile konuşunca Arif Saim Bey'in keyfi yerine gelmişti. ''Böyle bir sahtekar, yani şu bizim Duran gibi bir alçak. Korkma, sırrını fahş etmem Duran.'' Göbeğini sallaya sallaya güldü. ''Böyle bir deli şeytan şu yeryüzüne gelmemiştir. İşte ben de hep birinci adamları sevdiğimden Duran'a bunun için hayranım. Şuna bakın, gerçekten sakalı, saltası, bir başında yeşil sarığı eksik. Ayaklarındaki mesleriyle Camiül Ezher müderrisine benziyor. Bizim Duran, bizim Duran 1000 yüzlü, 2000, 3000 yüzlü değil, 10000 yüzlüdür. O ince Mehmet çocuğunun üstüne jandarma yollayacağınıza, madem ondan o kadar korkuyorsunuz bu Duran'ı yollayın.'' Yağdan kıl çekercesine tutsun onu kulağından size getiriversin, inanın bana. Haşa beyefendim, haşa huzurdan. Bakındı hele Duran'a, haşa kelimesini de öğrenmiş. Ulan Duran. Ona baktı bekledi, yüzü sevinç içinde gülüyordu. Sayenizde efendim, öğrendik beyefendim. İşte bu üfürükçü Allahsız gibi bir de Ankara'da var. Müdürü umumi o efendim. Ne müdürü umumisi, başvekil o. O her şey Ankara'da. Bir gece yarısı baktım bizim kapı çalınıyor. Açtım kapıyı, baktım bizim müdür-ü umumi kapıda süklüm püklüm çantası koltuğuna süt dökmüş kedi gibi duruyor. Artık bunları anlatırken durmadan gülüyor, kendi kendine eğleniyordu. Önce tanıyamadım onu. Yüzü bir felaket habercisinin yüzü. Sanki Gazi Paşa'nın başına bir hal gelmiş, öyle perişan. Gel içeriye, gel dedim. İçeriye korkarak girdi. Oturttum, bir kahve söyledim. Buyurun muhterem kardeşim dedim. Saygıyla huzurunda eğildim. İstersen eğilme. O isterse beni de İsmet Paşa'yı da bir anda toz eder. Siz beni dinleyin. Şu adam var ya, bastonun ucuyla gösterdi. İşte bu adam da isterse bu kasabayı, şu Toros dağlarını, şu Çukurova'yı toz eder. Ben korktum da bugün onun üzerine daha fazla varamadım. İsterse beni de toz eder. Ha ha, ama ben onun çok çok çok eski dostuyum. Bana kıyamaz.
Ayrım sonu.